Ayrım 29.
Sayfa 341. Hepsi de nispeten daha yaşlıydılar. Aralarında üniversiteliler, askerler, gençler azdı. Bu salonda herkes sakin sessiz oturuyordu. Aralarında hafif sesle konuşuyorlardı. Burada sıraları dolduranlar daha ziyade fabrikaların yetişkin işçileri, istihsal yükünü fiilen omuzlarında taşıyanlar, mahalli teşkilatın söz sahibi öncüleri olsa gerekti. Vakit gelince prezidyum sahnede yerini aldı. Başkan yaşlıca bir işçiydi. Toplantıyı açtı ve sade bir sesle, "Şimdi Stalin yoldaş konuşacak," dedi. Sahnenin önünde mızıka yoktu, enternasyonel de söylenmedi. Yalnız salonu dolduranlar oturdukları yerden Stalin'i ağır ağır alkışladılar. O bunları duymuyor gibi yürüdü. Masanın başına geçti ve hemen konuşmaya başladı. Pantolonun dizleri çizmelerinin üstüne taşacak kadar boldu. Sırtında dik, yuvarlak yakalı, yaka ve göğüs düğmeleri yandan siyah bir saten gömlek vardı ki belden bir kayışla sıkılmıştı. Gömleğin etekleri pantolonun üstüne dökülüyordu. Ceketi yoktu. Sahneye girerken kasketi başındaydı. Bu siyah meşin kasket başının üzerinde gür saçlarını iyice toplayamayacak kadar küçük kalıyordu. Söze başlamadan önce kasketini çıkardı, masanın kenarına koydu. Kalın kaşları, soğuk ablak yüzü, pos bıyıkları altındaki kısık dudaklarıyla bu orta boylu adam partinin genel sekreteriydi. Az görülen, az konuşan, kapalı ve daima arka planda bir şahsiyetti. Rus ihtilalinin ön plana sürdüğü isimleri ve resimleri sokakları dolduran canlı, hareketli, taşkın insanlardan başka bir tipti. Ağır fakat tereddütsüz konuşuyordu. Çehresi asık, sesi alçak ve monotondu. Hatta arka sıralarda kalanlar söylenenleri pek de iyi işitmiyor olacaklardı ki Rusya'da bu gibi hallerde adet olduğu gibi zaman zaman "Gromче, gromче, daha yüksek, daha yüksek!" diye bağırıyorlardı. O sesinin tonunu değiştirmedi fakat arkadakilerin gürültüleri de uzayınca gene sesini yükseltmeden "Eğer susarsanız işitilir," dedi ve devam etti. Bu sözlerini de arkada sıralarda oturanlar galiba duymalılar ama yavaş yavaş gürültüler sindi. Konferans başladığı gibi sessizlik içinde bitti. Stalin de Alman ihtilalinden bahsedecek diye bekledim. Halbuki günün bu ön plandaki meselesine hiç değinmedi. Sözleri arasında ne Alman ihtilali ne dünya ihtilali sözleri bir defa bile geçmedi. Onun için galiba böyle bir dava yoktu. O nutkunda belli ve elle tutulur meseleler ortaya koyuyordu. Sualler atıyor ve arkasından bunları gene kendisi cevaplandırıyordu. Cevaplar kısa, açık ve hudutları belli şeylerdi. Kamenev'in nutkundaki cinsten heyecan unsurları onun nutkunda yoktu. O başka sularda yüzüyordu. "Bizim memleketimiz büyük ama geri," diye başladı. "Bize çok çalışmak lazım, evet, gevezelik etmek değil, çalışmak. Planlı ve disiplinli çalışmak. Sayısız servetlerimiz var, doğru, ama bundan ne çıkar? Hepsi de el değmemiş duruyor. Laf ebeliği, tembellik ve kayıtsızlık. İşte bizim kapitalistlerden daha korkunç düşmanlarımız bunlardır. Bu inkılabı yaptık ama memleket hala kapitalizm öncesi bir iptidailikte yaşıyor." Burada Lenin'den bazı cümleler okudu. "O halde ne lazım? Çalışmak ve tekniğe sahip olmak. Niçin? Memleketi evvela kapitalist memleketlerin seviyelerine çıkarmak, onlara ulaşmak, sonra da onları geçmek için. Bu nasıl olur? İş randımanlarını yükseltmekle." "Peki bunları kim yapacak? Parazitler mi? Gevezeler mi? Bozguncular mı?" Burada Lenin'den gene bazı cümleler okudu. Sonra bir sıra istihsal rakamları, randıman rakamları saydı. Ona göre bu rakamlar dünyanın karşısında utanılacak şeylerdi. "O halde," dedi, "memleketi makineleştirmeli, elektriklendirmeliyiz. Bugün memlekette makine var denilebilir mi?" "Hayır. Halbuki dava makine ve elektrifikasyondadır." Burada Lenin'den yeni parçalar okudu. "Bizim için mesele Batı memleketlerindeki randımanları ve istihsal normlarını aşan rakamlara ulaşmaktır." Nihayet, "İşte yoldaşlar," dedi, "bizim bütün vazifemiz bu normlara ulaşmaktır. Bütün dünyada üstün ve ileri olmaktır. Ulaşmak ve geçmek." Konuşurken hiçbir jest yapmadı, yüzünün her zaman kapalı kalan ifadesi hiç değişmedi. Yumruğunu masalara vurmadı, nutkunun hareketli yerlerinde zaman zaman parlayarak dinleyicilere alkışlama kumandası verir gibi tertiplere müracaat etmedi. Marx'ın Lenin'in cümlelerini aynı monoton ifadesiyle fakat ezberden ve tam sadakatle nakletti. Her haliyle kararlarında ve inandıklarında münakaşa kabul etmez, mutaassıp bir mümindi. Kasketini başına geçirip masadan ayrılırken de galiba biraz gülümsedi. Dinleyiciler onu herhalde anladılar. Zaten görünüşe göre bunlar onun dilini anlayan adamlardı. Onun da yaldızlı tiyatro salonları yerine bu sapa fabrikaları seçmesi herhalde sebepsiz değildi. Nutku bitince dinleyiciler onu alkışladılar. Hatta bunların bir kısmı da ayağa kalkarak alkışladı. Fakat bu alkışlarda mübalağalı bir taşkınlık yoktu. O sıralarda parti genel sekreteri Stalin, Milliyetler Komitesi olarak da icra komiserleri heyetine kabineye dahildi. Orada parti demek her şey demektir. Sonra da ikinci vazifesi dolayısıyla muhtar cumhuriyetlerin, bilhassa Asya ve Kafkasya'daki toprakların ve ülkelerin işleri onun elinde toplanıyordu. Bu cumhuriyetler üzerinde hem parti hem idare bakımından direkt temas ve kontrol bu suretle Stalin'e geçmişti. O günlerdeki ihtilal liderlerini önde gelen davaları itibariyle birbirlerinden farklı iki grup halinde mütalaa etmek hatalı olmasa gerektir. Birinci grupta Troçki, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Buharin, Radek gibi klasik aydınlar vardı. Hepsi de canlı, mücadeleci, ateşli, hareketli insanlardılar. Belki de fazla bir mana taşımamakla beraber bunların hepsi de ırktan Yahudiydiler. Hepsi yabancı memleketlerde yaşamışlardı. Avrupa ve Amerika'yı tanıyorlardı. Başlıca Batı dillerini kendi kültür dilleri olan Rusça gibi biliyorlardı. Dipnot, daha önce de kaydettiğim gibi bunların hepsi de Stalin zamanında öldürülmüşlerdir. Avrupalı ve Amerikalı komünist liderleriyle düşüp kalkmaktan, o memleketlerin meseleleriyle uğraşmaktan, konferanslarda, gazetelerde, kongrelerde daima bu meseleler ve dünya davaları üzerinde tartışmaktan zevk alıyorlardı. Yabancı memleketlerin komünist partilerinin ve organlarının başında bunların dostları ve arkadaşları bulunuyorlardı. Bunun için de kendilerinin Rusya dışındaki şöhretleri Rusya'daki kadar büyüktü. Onlar daha ziyade dünya ihtilalinin adamlarıydılar. Bu ihtilalin merkez teşkilatı olan Komintern ellerindeydi. Onlar kaderlerini daha ziyade dünya ihtilaline bağlamış gibiydiler. Onlara göre dünya ihtilali olmazsa Rusya yaşayamazdı. Dipnot, son yıllarda bu mevzuda Troçki daha telifçi bir görüşe varmıştı. Rus ihtilali dünya ihtilalinin ancak bir basamağıydı. Hatta bu ihtilale rehberlik rolü yakında Rusların elinden Almanların eline geçecektir. Dipnot, Lenin'in bir sözüne dayanan bu görüşü savunanlar bu grup tarafından hıyanet suçu ile temizlendiler. Bu kadronun şu anda ortada kalan yalnız Mikoyan'dır. Bu fikirler bunlar tarafından her vesileyle ve açıkça ifade olunuyordu. İşçi birliklerinde, işletmelerde, parti komitelerinde ve muhtar cumhuriyetlerdekilerle, yani Rusya'da asıl iş başında olanlarla bunlar arasında direkt temas yok gibiydi. Zaten onlarla bunlar arasında büyük bir kültür farkı vardı. Bu grup bu dahili teşkilatın çok üstünde, daha doğrusu hatta belki de dışındaydı. Stalin ise Kafkasya'daydı. Rusçadan başka yabancı dil bilmiyordu. Dış memleketlere bazı kısa seyahatleri olmakla beraber hiçbir yabancı memleketi esaslı tanımıyordu. Orjanikidze, Mikoyan, Kaganovich, Karahan, Yenokidze, Serkis ve daha sonra Teosyan ve Beria gibi arkadaşları da hep kendi gibi Kafkasyalılardı. Gürcü veya Ermeniydiler. Kayınpederi Kaganovich Yahudi. Bunlar da onun gibi halkın kalabalığından gelmişlerdi. Ne yabancı memleketleri ne yabancı dilleri biliyorlardı. Bunun için de Komintern'in etrafında toplanan Batı kültürlü liderlerle bunlar arasında müşterek dil yoktu. Mizaç ve yetişme ayrılıkları belliydi. Bu ikinci grup daha ziyade kendi sosyal kaynaklarından, yani sokaktan gelen fakat bütün iç teşkilatı ellerinde tutan tabiat, lisan ve formasyonları kendilerininkine benzeyen Rus veya yerli unsurlarla bağdaşıyorlardı. Bunların kaderi de Rus inkılabının kaderine bağlıydı. Öyle denebilir ki Rusya ve Sovyet hükümeti bunlar için her şeyin başında geliyordu. Bunlar için dava artık Rusya'nın inşasıydı. İhtilal olmuş bitmişti. Şimdi tesviye edilecek zemin üzerinde hemen yeni nizamın kurulması lazımdı. Halbuki birinci grup için dava Avrupa ve dünya ihtilaliydi. Rusya sadece bir basamaktı. Daha önce adı geçen aydınların ekserisi çarlığın zulüm ve şiddet yıllarını Avrupa ve Amerika'da geçirirken bunlar Kafkasya'da çar polisinin baskısı altında pişmişlerdi. Karakollarda, hapishanelerde, Sibirya'da sert imtihanlar geçirmişlerdi. Ölmüşler, öldürülmüşlerdi. Suikastler, baskınlar, meydan dayakları içinde yuvarlanmışlardı. Hatta münevverlerin Sibirya sürgünlükleri bile bu sokak adamlarına göre farklı muamelelere tabiydi. Bunlar yabancı mümessillerle yabancı diller konuşarak Marksizme ait sonu gelmez nazariye münakaşaları yapmaktan ziyade ihtilalden sonra kendilerini çarlığın tasfiyesi ve teşkilat meselelerine, istihsalin tanzimi, parti disiplini, inşa işleri gibi çetin davalara vermişlerdi. Memleketin manivelaları fiilen bunların ellerindeydi. Görünüşe göre Lenin bu grupların başındaydı. Fakat gerçekte belki de ortasında duruyordu. Hem dünya görmüş bir aydın, hem uzlaşmaz bir ihtilalci, hem bir teşkilat ve devlet adamı. Aynı zamanda biraz Tatar asıllı olsa bile bir Rus'tu. Fakat ne var ki artık hastaydı. İhtilalden sonra bir gün bir fabrika mitingine giderken 1920'de Kaplanova isimli bir kadının ateşlediği tabancadan vücudunda kalan bir kurşunun tesiriyle gittikçe artan bir damar sertliği içinde mefluç yatıyordu. Hele son zamanlarda sesi de kaybolmuştu. Eğer ayakta kalsaydı bir devlet adamı olmak vasfı belki daha da gelişecekti. Rusya hiç şüphesiz sosyalizm yolunda fakat makul ve daha az kanlı tekamülünü yani evrimini takip edecekti. Hatta bir aralık hasta yatağından çıkabildiği kısa günlerde Komintern'in bir kongresinde söz aldı. Bu kongre ondan sonra dünya ihtilaline dair haberler bekliyordu. Halbuki o devlet bütçesinden, devlet gelir ve giderlerinin nizam altına alınmasından, tasarruftan, plandan ve sağlam paraya dayanan bir finansman sisteminden bahsetti. Planlı bir iktisat ancak sağlam bir finansman planına dayanır dedi. Halbuki o güne kadar ihtilal edebiyatında moda para ile alay etmekti. Para artık tarihe karışmıştı. Para ile alay edildiği zaman kapitalizm de küçültülmüş sayılırdı. Bu suretle kapitalizm en gülünç tarafından vuruluyor zannedilirdi. Dergilerdeki resimlerde yayınlandığına göre Stalin Lenin'in hastalığında daima onun yanında göründü. Dipnot: Meksika'da öldürülmeden önce Troçki, Stalin hakkında yazdığı bir kitapta Lenin'in hastalığı zamanında sıhhi kontrolünün adeta Stalin'in inhisarına geçtiğini söyler. Hatta bu yazılara Lenin'in ölümünü şüpheli gösteren ithamlar da ilave etti. Troçki bir ajan tarafından ama işte bu kitabı yazarken başına vurulan bir demir de öldürülmüştür. Hatta kitabın son sayfaları eksik kalmıştır. Ajan hiçbir şey itiraf etmedi. Lenin'in yatağı başında yahut sade bir bahçe kanepesinde yerleşen Lenin'in yanında Stalin bazı öne doğru eğilmiş, elleri dizlerinin üstünde birleştirilmiş, mütevazi ve saygı halinde görünürdü. Bu resimler, broşürler her tarafa dağılıyordu. Nitekim bir müddet sonra Lenin hayata gözlerini yumunca 1923, Stalin hemen bir adım daha ileri atarak onun yerini doldurdu. Çünkü bu adımı atmak için basacak taşlar sessizce ve evvelce hazırlanmıştı. Öyle bir yer tutmuştu ki bu basamaklara herkesten önce ancak o adım atabilirdi. Büyük kongrelerde başkanlık divanı masasında yan yana ve hep bir sırada oturan liderlerin gerçekte aynı platform üstünde bulunmadıklarını, ilk defa Moskova çayı ötesindeki fabrikanın ağır kokulu yemek pavyonunda Stalin'in nutkunu dinlerken sezinledim zannediyorum. Büyük devlet tiyatrosunun yıldızlara boğulmuş salonunda mızıkalar, hurralar ve enternasyonel sesleri arasında Kamenev, Moskova'nın her maceraya atılmaya hazır genç kadrosuna ''Çocuklar, Almanya ihtilalin eşiğindedir. Sizin birinci vazifeniz Almanca öğrenmek. Almanya için siyasi rehberler hazırlamak ve silah talimleri yapmaktır.'' derken, Stalin, Moskova Sanayi Mahallesi'nin kasvetli bir fabrikasında fakat sanayiyi fiilen elinde tutanlara şöyle şöyle konuşuyordu. Sizin birinci vazifeniz istihsali artırmaktır. Kapitalist memleketlerin istihsal normlarına yetişmek ve onları geçmektir. Parazitler, gevezeler, laf ebeleri bizim kapitalistlerden daha tehlikeli düşmanlarımızdır. Bütün dünyada en ileri ve en kuvvetli olmak bizim işimiz budur. Daha sonraları birçok belirtiler, maceracı bir dünya ihtilalciliğiyle yapıcı bir iç politikanın bu yeni devletin kuruluşu çarklarından birbirine çarptığını gösteriyordu. Aynı platformda gibi görünüp ayrı diller konuşan grupların her ikisi de kendi tezgahını, kendi dükkanında, kendi bildiğine göre işletmeye çalışıyordu. Zaten Almanya bahsinde Rus ihtilalcileri öyle denilebilir ki daima iki zıt eğilimin, iki zıt kompleksin tesiri altında kaldılar. Bu komplekslerin biri Almanya'nın silahlanması ve Rusya'ya hücumu korkusuydu. Diğeri de Alman ihtilali, Almanya'nın komünistleşmesi ve dolayısıyla gelecekte Almanya'nın üstünlüğü kuşkusuydu. Birinci korku daima ve herkes tarafından açık olarak ortaya atılıyordu. Hemen her nutkun başında Batı devletlerinin Rusya'ya müdahale arzularından bahsedildiği zaman, bunun altında arkasını Batı devletlerine dayayarak silahlı bir Almanya'nın korkusu vardı. Yoksa Fransız ordusunun, İngiliz ordusunun silahlı müdahalesi kimseyi ürkütmüyor ve bu gizlenmiyordu. Bunlar denenmiş, kıymetleri teraziye vurulmuş, hükümleri verilmiş şeyler sayılıyordu. Batı'dan, Beyaz Deniz'den, Karadeniz'den hatta Sibirya üzerinden harekete geçirilen fakat sonra hepsi de yeniden Yudenich, Denikin, Kolçak, Wrangel maceraları onlara bu kanaati veriyordu. Dipnot: Bunlar bir takım beyaz Rus, yani kızıllara muhalif generallerin isimleridir. Bunlar batı, şimal, cenup ve şarkta ihtilale karşı taarruz cepheleri kurdular. İngiliz, Fransız, hatta Yunan devletlerinden malzeme ve asker yardımı görerek dahili harbi açtılar. Neticede bu karşı cepheler tasfiye edildi. 1918-1920. Fakat arkasını Batı devletlerinin imkanlarına dayayacak bir Alman faşizmi Rusya'ya çullanırsa o zaman iş değişebilirdi. İkinci komplekse gelince, bu pek söylenmez fakat sezilirdi. Bu da teknikçe üstün bir Almanya'nın komünistleşmesi tehlikesiydi. Çünkü o zaman Lenin'in dediği gibi dünya inkılabına önderlik etmek rolü Rus proletaryasının elinden Alman proletaryasının eline geçecekti. Böyle bir netice Lenin'in yahut da Berlin'de Almanca, Paris'te Fransızca, Londra'da İngilizce nutuklar vermek için hazır bulunan, o memleketleri ve onların meselelerini ezbere bilen ve oralardaki teşkilatın başında hep kendi arkadaşları bulunan aydın Rus liderlerini ancak sevindirirdi. Ama bir kelime yabancı dil, bir ülke yabancı toprak bilmeyen ve Batı memleketlerindeki yabancı teşkilatın başında bulunanlarla ne kültür ve sosyal formasyon bakımından müşterek tarafları bulunmayan insanları hakkıyla tedirgin etse gerekti. Gerçi Alman proletaryasının dünya rehberliğini almak hakkını ona Alman tekniğinin ve teşkilatçılığının Rus tekniğine ve teşkilatçılığına üstünlüğü veriyordu. Ama Rusya'nın bütün servetlerini kıymetlendirmek, yeni tekniğe sahip olmak, ileri memleketlerin üretim normlarına yetişmek ve onları aşmak suretiyle bu üstünlüğü ortadan kaldırmak neden mümkün olmasındı? Dipnot: Stalin ve arkadaşlarının bu Alman korkusunu ve Almanya'nın teknik üstünlüğünden gelen korkulu kıskançlığını, Churchill, Roosevelt ve diğer müttefikler faşist Almanya'yı kayıtsız şartsız sulha mecbur etmek yolunda aldıkları, sonuna kadar tahrip kararıyla İkinci Dünya Harbi içinde gidermeye yardım ettiler. Nitekim Almanya yenilince Potsdam Konferansı'nda Truman, Attlee ve arkadaşları Potsdam Anlaşması'nın 3. maddesiyle Alman sanayini Sovyetlere verdiler. Batı Alman fabrikalarını da ya kendileri yıkacak yahut da %15'ini Rusya tahsis etmekle bu yardımlarını ikmal edeceklerdi. Öyle de oldu. Demek ki gecelerin bağrında büyük problemler yatıyordu. Belliydi ki Olimpik'teki ilahlar birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Konuştukları dil birbirlerinden ayrıydı. Bu ilahları birbirleriyle bağdaştıracak ve onları kendi tahtı etrafında toplayabilecek olan tek şef, tek kudret, yani Zeus ise artık tahtında değildi. Sertleşen damarları, bozulan tansiyonu, inmeli dili ve artık durmaya yaklaşan kalbi, etrafını kollayan ve ölümünü bekleyen devleri dizginleyecek kudretten onu artık mahrum bırakmıştı. Nihayet zaman içinde düğümler birer birer çözüldüler. Çin'de işler öyle gitti ki Komintern'in Geniş İcra Komitesi'nin kararlarına, Karahan'ın, Borodin'in Pekin Üniversiteleri üstündeki prestijlerine rağmen 1926'da başlayan iç savaş bir sosyalist ihtilaline değil, bir milli kurtuluş hareketine dönüştürdü. Son ihtilalcilerle Chiang Kai-shek arasındaki anti-emperyalist işbirliği yahut yol arkadaşlığı birden sona erdi. Milliyetçi cephe sol kadroyu en kanlı bir şekilde tasfiye etti. Moskova'dan yolcu ettiğimiz genç mektep arkadaşlarımızın çoğu bu tasfiyede ve en insafsız şekillerde yok edildiler. Bunun sonucu olarak da Çin'de liderlik rolü bilindiği gibi İkinci Dünya Harbi sonuna kadar Kuomintang Partisi'nin, yani Sun Yat-sen'in liderlik ettiği Çin Milliyet Partisi'nin eline geçti. Bu durum İkinci Dünya Harbi'nin sonuna, hatta 1949 yılına kadar sürdü. Ama bu arada Milli Cephe'nin bir taraftan kendi iç çöküntüleri, diğer taraftan Amerika'nın bir bakışta komünizmi önleyici gibi görünen, gerçekte Asya'yı ve milletler psikolojisine anlayışsızlıktan gelen davranışlarıyla 1949'da iktidar Çin ihtilalcilerinin eline geçti. Fakat ihtilali nasıl Almanya'da başarılamayışılır ki Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Bu netice Rusya'da hem Komintern'i hem de onun etrafında toplanan ve bütün ümitlerini dünya ihtilaline bağlayan aydın grubu süratle arka plana attı. Ve bu münevver grubun akıbetini de tayin etti. Dipnot: Daha önce de şerh verildiği gibi belki Stalin'in gizli mukavemetiyle uyandırılan bu tereddüdün romanı General Krivitsky'nin eserinde ve kronolojik safahatıyla işlenmiştir. Bütün dış teşkilatta ve yabancı ülkelerdeki komünist partilerinde aydınların çözülüşü başladı. Çünkü bunların bütün beklediği çabuk tahakkuk edecek bir Avrupa ihtilaliydi. Nitekim o sıralarda İngiliz parlamentosunda komünist mebusu olarak bulunan ve hemen cephe değiştiren bir İngiliz'in dediği gibi onlar da en az 20 yıl geriye kalan dünya ihtilalini beklemeyecek kadar sabırsız idiler. Her tarafta sol aydınlar kendilerini ihtilalci saflardan büyük ölçüde çektiler. Almanya'da faşizm hızla gelişmeye başladı. İtalya'da ise faşizm rakipsiz yerleşti ve her ikisi de Avrupa'nın ve Avrupalılığın alın yazısına kendi damgalarını vurdular. Bu damga İkinci Dünya Harbi oldu. Böylece dünya yüzünde Troçki'nin bulduğu tabirle bir süper kapitalizm devresi açıldı. Lenin'in ölümü ihtilalin romantik devrini de sona erdirdi. Rusya'da Stalin'in temsil ettiği iç cephe iş başına yerleşti. Stalin partinin umumi istikametinden ayrıldıkları formülüyle rakiplerine şiddetle saldırdı. Çünkü parti elindeydi. Partinin umumi istikametini de tabii o tayin ediyordu. Onun macera adamları adını taktığı aydınların evvela işten uzaklaştırılmaları, daha sonra da sürgün ve yok edilmeleri devre açıldı. Troçki hudut dışı edildi ve orada hala aydınlanamayan bir şekilde öldürtüldü. İçeride bu tasfiyeler yavaş fakat sistemle devam etti. Aynı suretle de Moskova'da bulunan ve Komintern'in etrafında çevrelenen yabancı komünistlerin casusluk, ajanlık suçlamaları ve bir istisna ile birden ve sert bir şekilde temizlenmesi tamamlandı. Görülüyordu ki Rusya'da artık Stalin tek liderdi ve ön planda gelen hedef Rusya'nın kalkınmasıydı.